Ayrım 11 Atatürk sesleniyor. Hıfzı Topuz sayfa 144. Yakışıklılığı. Annesi Zübeyde Hanım Atatürk'ün çocukluğunu anlatırken şöyle diyor. Mustafa'm çocukken bile gayet temiz giyinirdi. Büyük adam tavırları takınır, herkese büyükmüş gibi konuşurdu. Mahalle çocuklarının oyunlarına, ayak atlamalarına, koşmalarına yanaşmazdı. Onun kendine özgü bir benliği vardı. Ellerini pantolonunun ceplerine koyardı ve başını yukarı dikerek daima dikkatleri çekerdi. Ne kadar nazik ve sıkılgan bir çocuktu. Konu komşu onu çok severdi, çok zekiydi. Daha Rüştiye'deyken Selanik eşrafından Evrenosuzade Muhsin Bey'in oğluna ders verdi. Komşumuz merkez komutanı Şevki Paşa'nın kızına da ders veriyordu. Bereket versin ki dersi o kadar çok uzatmadı. Manastır idadisine gidince dersler yarıda kesildi. Atatürk de o konuda şöyle diyor. Gerçekten çocukluğumda iyi giyinmeyi çok severdim. Şemsi Efendi mektebine giderken şalvar üzerine sardıkları kuşak beni çok sinirlendirirdi. Askeri Rüştiye'ye gidip okulun resmi üniformasını giyince kendi benliğime kavuştum. O zaman 15-16 yaşlarındaydım. Kılıç Ali hastalığının en ağırlaştığı günlerde bile Atatürk'ün giyimine çok dikkat ettiğini belirterek şöyle diyor. Atatürk hastalığının ağırlaşması nedeniyle daima pijama ve entari gibi rahat şeyler giymek zorundaydı. Oysa nezaketi onu bu rahatlıktan alıkoyuyordu. Salona ve güverteye çıktığı ya da yabancı konukları kabul ettiği zaman mutlaka iyi giyinmiş olmaya dikkat ederdi. Beyaz pantolon, mavi ceket ve beyaz kasketten oluşan yat kıyafeti kendisine çok yakışırdı. O hasta haliyle bile ne kadar güzel ve ne kadar yakışıklı bir adamdı. Ama ne yazık ki o şık giyinmiş, en güzel çiçeği yakasının iliğine iliştirmiş, sevimli ülküsünü kucağına alıp çaldırdığı şarkıları dinleyen ve bazen şarkılara katılan, hiç asık suratlı görünmek istemeyen bu adam gün be gün ölüme daha çok yaklaşıyordu. Atatürk'ün yaşam boyu tüm fotoğraflarında giyimine verdiği önem yansımıyor mu? Hepsinde son derece zarif, yakışıklı bir adam görüyoruz. Şişli'deki Atatürk Müzesi'nde, Selanik'teki evinde ve Perapalıs'taki odasında gördüğümüz giysiler onun bu zarifliğinin ve yakışıklılığının belgesi değil mi? İlk göz ağrısı. Zübeyde Hanım'ın sohbetlerinde söz ettiği komşu kızı Selanik Merkez Kumandanı Şevki Paşa'nın 13 yaşlarındaki kızı Emine'ydi. Mustafa Kemal'le aralarındaki ilişki neydi acaba? Atatürk o konuda şunları söylüyor. Annemin dediği gibi Şevki Paşa'nın kızına ders vermek için evlerine giderdim. Bir aralık kıza aşık oldum. Fakat ders dışında hiçbir şey konuşmazdık. Çok özel zamanlarda bir iki kelime söyleme fırsatını bulurdum. Manastır idadisine gittikten sonra tabiatıyla her şey unutuldu. Peki Emine ne oldu? Uzun yıllar vatanda, cumhuriyette, hürriyette ve milliyette çalışmış olan gazeteci arkadaşım Yılmaz Çetiner, 1964 yılında Emine Hanım'ı İstanbul'da bulup kendisiyle bir röportaj yapmıştı. Emine Hanım Atatürk'le olan ilişkisini 65 yıl sonra arkadaşımıza şöyle anlatmıştı. ''Gazi'yi sevmek ne demek? O bir ilahtı benim için, ona tapıyordum. Çocuk bunca yıl sonra bana bunları söyletmenin anlamı var mı?'' Hem şunu bilmelisin ki bunlar konuşulacak, anlatılacak şeyler değildir. Bu belki de bir rüyaydı. Ben İstanbul'da doğdum. 3-4 yaşlarındayken Selanik'e götürülmüşüm. Babam Selanik Merkez Kumandanı Şevki Paşa'ydı. Zübeyde Hanımefendi, Makbule Hanımefendi ve Gazi Mustafa Kemal ile o senelerde aynı sokakta oturuyorduk. Çocukluğumuz onlarla hep beraber geçti. Annem, babam ve Mustafa Kemal'in annesi sık sık beraber olurduk. Bizim zamanımızda pek küçük yaşlarda evlenildiğini bilirsiniz. Bu yüzden kızlarla erkekler kolay kolay karşı karşıya gelmezlerdi. Gazi yakışıklı bir çocuktu. Kıyafetine çok itina eder ve herkesin hayranlığını çekerdi. O askeri Rüştiye'ye devam ettiği sıralarda bizim evin önünden taburla beraber geçer. Ben de aşk içinde dolu dolu ona bakar dururdum. O da tebessümle gözlerini bizim pencereye diker bana karşılık verirdi. Rüştiye öğrenciler arasında pek çok yakışıklı genç vardı ama Gazi'nin hali herkesten başkaydı. Lacivert çuhadan ceketinin göğsünde tek sıra ay yıldızlı düğmeler, kol kapaklarında 3 sıra şerit, dar ve yeşil bir pantolon içinde o kadar alımlı, o kadar zarif bir yürüyüşü vardı ki asla gözlerimin önünden gitmiyor. Onu kötü bir atın üzerinde gördüğüm zaman üzüntüye kapılırdım. Daima onun en iyi şeylere sahip olmasını ister, bundan zevk alırdım. Çocukluk hayallerimden biri de Gazi'nin padişah olmasıydı. Kapının eşiğinde 2-3 dakikalık kaçamak konuşmalar benim için tadına doyum olmayan en büyük zevk halinde bütün benliğimi kaplar, bütün gece onun hayaliyle uyurdum. Bak sana bir şey daha söyleyeyim çocuk. Ben Gazi'yi benimle evlenir diye sevmedim. O yaşıma rağmen bunları düşünebiliyordum. O benim için erişilmez bir varlıktı. Bu karşılıksız bir aşktı. Yıllar böyle geçiyordu. Ben kafes arkasında, o okulda. Zaman zaman aile toplantılarında karşılaşıyor ve biraz konuşuyorduk. Babam çok mutaassıp bir adamdı. Nedense Gazi'ye karşı herkesten ayrı bir ilgi duyduğunu biliyordum. Nihayet bir gün rüştiyeyi bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne yazıldı. Böylece zaten pek seyrek olan görüşmelerimiz büsbütün azaldı. Gazi Manastır İdadisi'ni bitirip İstanbul'da Harbiye'de harp okuluna gitmeye hazırlanıyordu. Bir gün üzüntü içinde kendisine yakın dostları vasıtasıyla haber gönderip Harbiye'ye ne zaman gidiyorsun diye sordum. Bana kendi el yazısıyla gelen cevap şuydu: bu dakikada vapura gidiyorum. Bu anı meş'um, yani uğursuz an, bize kan ağlatacak. Bendeniz sizi unutmayacağıma yemin eder, sizden de aynı vefayı beklerim. Allah'a ısmarladık, Mustafa Kemal. Bu mektubu aldığım zamanki sarsıntıyı bilmem nasıl anlatabilirim. Kötü durumdaydım ama bir yandan da onun Harbiye'ye gidişine seviniyordum. Sonra araya yıllar, olaylar girdi, biz hala Selanik'teydik. Gazi de izinli olduğu sıralarda geliyor, annesini, kardeşini ziyaret ediyordu. Yine pek seyrek görüşüyorduk. Fakat bu defa görüyordum ki memleket meselelerine, milletin dertlerine bütün varlığıyla sarılmıştı. Selanik'teki askeri lokalde ya da diğer toplantı yerlerinde arkadaşlarıyla görüştüğünü duyuyordum. Gazi o kadar doluydu ki eminim kendisine ayırabileceği hiçbir özel zamanı yoktu. Ne bayram, ne seyran, hiçbir şey umurunda değildi. Yalnız bu arada Makbule Hanım Efendi'den duyduğum bir konuşma beni dünyalara sahip olmuşçasına sevindirmişti. Gazi gelir gelmez annesine sormuş: Şevki Paşa'nın kızı evlendi mi, evlenmedi mi? Annesi evlenmedi demiş. Gazi bundan memnun olarak hiç olmasa şimdiden nikah yapsak değilse demiş. Ama yine araya giren büyük olaylar bizi bir evliliğe götüremedi. Dipnot Şemsi Belli, Fikriye, Bilgi Yayın Evi, 2010, sayfa 28. İşte Atatürk'ten sonu gelmeyen bir aşk hikayesi. Rakıya su katmazsan eğer. Galatasaray Lisesi'nde 1938'den 1947'ye kadar edebiyat dersini İsmail Habip Sevük'ten okumuştuk. Hocamızın Atatürk'le bir yığın anısı vardı. İsmail Habip Bey'in 1932 Ekim'inde İstanbul'da Vali Konağı'nda Muhittin Üstündağ'ın oğullarına sünnetine gittiğini çok dinledim. Çocuklarından biri yıllar boyu benim en sevgili arkadaşım olan Üstün, öteki de onun ağabeyi Metin Üstündağ'dı. Atatürk ansızın mahiyetiyle birlikte Vali Konağı'na gelir. İsmail Habip de daha önce yine Atatürk'ün sofrasında kendisinden zılgıt yediği için kaçacak delik arar. Ama başaramaz ve merdiven başında Atatürk'le karşılaşır. Atatürk, ne o İsmail Habip der. Bizi hiç arayıp sorduğun yok. Ne gelirsin ne görürsün. Ne iki satırla halimizi sorarsın. Estağfurullah efendim, biz yalnız sıkıntı vermekten çekiniriz. Gazi böylece İsmail Habib'in gönlünü aldıktan sonra salona geçer. Az sonra marif vekili Reşit Galip İsmail Habib'i bularak kalk der, paşa seni masaya çağırıyor. İsmail Habib de ister istemez salona gelir. Gazi kendisini karşısına oturtur. Kısa bir sohbetten sonra İsmail Habib'e bir rakı verin der. Kadehler doldurulur. Gazi İsmail Habib'in şerefine diyerek kadehini kaldırır. Yine şerefe, yine şerefe. Az sonra Gazi'nin sesinin perdesi değişir, ilgisi alaya döner. Bu kez de Habib Bey'in şerefine. Az sonra Habib Bey Efendi'nin şerefine. Eyvah! Belli ki bir zaparta gelecek. Sebep? Belli değil. Bilmem kaçıncı kadehte Gazi, beyefendi sakın rakı boğazınızı yakmasın der. İsmail Habib Paşa'nın kızgınlığını anlamıştır. Kendisinin rakı değil su içtiğini sanmıştır. Çünkü gazi aldatılmaya hiç gelmez. Özünü açık söyle, kabul içmiyorum de. İçmediğim bilinsin. Ama içer görünüp de içmemek gazinin en kızdığı şeydir. Bunu herkes öyle bilir. İsmail Habib de rakıyı hep susuz içer. Atatürk'ün yanıldığını fark edince hiç söz söylemeden bardaktan kadehe biraz su ekler. Kadehte beyaz helezonlar görünür. Gazi bunu fark edince beyefendiyi falan kaldırır. İsmail Habib yine İsmail Habib olmuştur. Cevat Abbas Gürer'in torunu Turgut Gürer de büyük babasının anılarını anlattığı kitabında bu konuda şunları yazıyor. Bir gün Atatürk Florya'daki köşkte Cevat Abbas ile aynı sofrada otururken büyük babama "Cevat, kadehini bana uzat" der. Kadehte rakı olmadığını gören Atatürk sinirlenerek "Beni kandırıyorsunuz" diye sitem eder. Bunun üzerine Cevat Abbas masadan kalkar gider. Aradan uzunca bir zaman geçince bu durum Atatürk'ün içine dert olur. Cevat'ın gönlünü alalım diyerek masaya çağrılmasını ister. Ama Cevat Abbas bulunamaz, Atatürk telaşlanır. Bütün İstanbul'da büyük babamın aranmasına başlanır. Aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra Cevat Abbas sofraya döner. Atatürk, "Bak seni nasıl da bulup yakalattım" der. Cevat Abbas şaşkınlık içinde, "Ne yakalatması? Ben sizin odanızda kitap okuyordum" diye yanıt verir ve sofradaki yerini alır. Atatürk'e sorar, "Peki su içtiğimi nereden anladınız?" Atatürk bunun üzerine, "Sen rakı içerken alt dudağını bükerdin ama uzun zamandır yapmıyorsun" der. Bunun üzerine Cevat Abbas rahatsız olduğunu ve doktorların ona rakıyı yasakladığını anlatır. Ama Atatürk üzülmesin diye de kendisine bildirmediğini söyler ve kucaklaşıp barışırlar. Dipnot: Turgut Gürer adı geçen eser, sayfa 390. 1908 yılında Selanik'e 15 kilometre uzaklıkta Sedes çiftliğinde geçen tatlı bir olayı Beyiç Erkin şöyle anlatıyor. "Ben 7 Aralık'ta topçu atış talimlerinde bulunmak üzere kurulan çadırlı ordugaha taburumla gittim. Ordu kurmayında kol ağası, yani alt yüzbaşı gibi bir rütbe, Mustafa Kemal Bey de benim misafirim olarak manevraya geldi. Benim çadırımda birlikte yatacaktık. Akşam yemeğinden önce benden rakı istedi. Havalar serin, belki gerekir diye yanıma ufak bir şişe rakı almıştım. Çantayı açtım, onu çıkardım. Bir kadeh ona verdim, bir kadeh de ben aldım. Şişeyi çantama koydum. Yine istedi. Sonunda şişe bitti ama bu ona yetmedi. Benim yanımdan çıkıp subayların çadırına gitmiş. Orada bol rakı bulmuş. O sırada yemek borusu çalınca yemeğin yarım saat ertelenmesini istedi, kabul ettim. O geceki rakı olayı Mustafa Kemal Bey için unutulmaz bir anı olmuştu. Cumhurbaşkanı olduktan sonra birçok kez bu olayı şöyle anlattı. "Efendim, Beyiç Bey'den bir rakı istedim. Bir çanta açıldı, bir daha açıldı, bir daha açıldı. Nihayet çıka çıka ufacık bir şişe çıkmaz mı? Onun da hepsini koymadı. Bana bir kadeh verdi, yine çantalar açıldı, şişe eski yerine kondu. Benim ısrarım üzerine çanta yeniden açıldı." Mustafa Kemal Paşa son kez bu olayı anlatırken Bayan Afet de sofradaydı. Ona seslenerek şaka yollu, "Görüyorsun ya Afet, bu bey bana bir iki kadeh rakıyı zorla vermişti. Yarın kendisine 10 sandık rakı gönder" dedi. O sırada ben Budapeşte'den gelmiştim. 10 sandığı nasıl götürebilirdim? Çıkarken Bayan Afet'e Mustafa Kemal'in emirlerinin yerine getirilmesi için yalnız bir sandık rakı göndermesini rica ettim. Ben Budapeşte'de büyükelçiydim. Bayan Afet Cenevre'ye giderken bir gün Budapeşte'ye uğradı ve gelir gelmez de "Atatürk size 10 sandık rakı getirmemi söylemişti ama yalnız 6 şişe getirebildim" dedi. Öğle yemeğini yerken de "Hadım efendi, bu rakıları gerçekten Atatürk mü gönderdi? Öyleyse kendisine teşekkür edeyim" dedim. Bunun üzerine Bayan Afet sofrada Atatürk'ün yine benim meşhur hikayemi anlattığını ve 10 sandık rakı emrettiğini söyledi. O akşam Cevat Abbas Dolmabahçe Sarayı'ndan bana telefon ederek paşanın rakılarını sordu. Ben de sofrada Alaturka müzikle rakı içtiğimizi söyledim. Bunun üzerine Cevat Abbas, "Paşa çok memnun oldu, afiyetle içsin" diye cevapladı. Dipnot: Beyiç Erkin adı geçen eser, sayfa 511. Dinlemek ve danışmak. Atatürk'ün herhangi bir konuda kesin bir karara varmadan önce başkalarını dinlediğine ilişkin birçok olay anlatılır. Fatih Rıfkı Atay şöyle diyor. Mustafa Kemal'in özelliklerinin başında çok düşünmek, çok danışmak, kendi inandıklarını iyice kontrol etmek ve başkalarının da ona inandıklarını görmek gelir. Anadolu'ya geçmeden önce İstanbul'da görüşmediği, danışmadığı ne dost ne de düşman kalmıştır. Sofrasını başkalarının düşüncelerini duymak, kendininkilerle karşılaştırmak için başlıca vasıta olarak kullanırdı. Salih Bozok bu konuda şunu aktarıyor. Anadolu'ya geçmeden önce bir gün Şişli'deki evinde kendisini ziyarete gelenlerle konuşmasında hazır bulunmuştum. Atatürk söylenenleri dinledi. Sonra ben dayanamayarak, paşam bunlar senden daha akıllı insanlar mıdır ki kendilerinden fikir almaya çalışıyorsun diye sordum. Atatürk bana şu yanıtı verdi. Enayiye bak, böyle yapmakla ne kaybederim? Adamlar ziyaretime gelmişler, kendileriyle elbette bir şeyler konuşmak lazım. Aklıma bir konu geldi ve ondan söz açtım. Bilesin ki bazen hiç ummadığın kimselerde pek isabetli ve değerli düşünceler bulunabilir. Ben bunları alır işler ve yararlanırsam fena mı olur? Atatürk döneminin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'la 10 Kasım 1953'te Zafer Gazetesi'ne çıkan bir yazısında Atatürk'ün önemli bir konuda karar vermeden önce çevresindekileri nasıl dinlediğini belirterek şöyle diyor. 1920 yılı ilkbaharının sonlarına doğru bir gün Mustafa Kemal beni Ankara istasyonunun bitişiğinde ikamet etmekte olduğu evciğine çağırdı. Bir yaverinin kendisine haber verilmeden Yeşil Ordu örgütüne alındığından şikayet etti. Birinci Büyük Millet Meclisi kurulalı 8-10 hafta olmuştu. Memleketimizin kurtarılması için başvurulan çeşitli önlemler arasında bir de Yeşil Ordu adı verilen gizli örgüt kurulmuştu. Fakat Millet Meclisi her anlamda bütün güçleriyle işlemeye başladığı için artık her türlü dağınık önlemlerin kaldırılması ve bütün çalışmaların meclisin yetkisi içine alınması zamanı gelmişti. Yeşil Ordu örgütüne de gerek kalmamıştı. Mustafa Kemal o gece bazı arkadaşlarını çağırarak toplanmamızı istedi. Öyle de yapıldı. Anımsadığıma göre de o gece 9-10 kişi kadar vardık. Bulunanlar arasında Sayın Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı, Muhtar Bey'i, Yunus Nadi Bey'i ve Kılıç Ali Bey'i anımsıyorum. Ciddi işler konuşulduğu zaman onun yanında kahveden başka bir şey içilmezdi. Hele alkol asla bulundurulmazdı. O geceki tartışma uzunca sürdü. Bittiği zaman gece yarısını geçeli 2 saat olmuştu. Toplantıya kendisi başkanlık ediyordu. Memleketimizin çeşitli yerlerinden gelen raporlar okunmuş ve aramızda çetin tartışmalardan sonra kararlar sırasıyla yazılmıştı. Toplantıdan sonra kahve içilirken Mustafa Kemal bana seslenerek, "Bugün öğleden sonra bu konularda bir arkadaşla görüşmüş bazı notlar almıştım. Tevfik Rüştü, lütfen köşedeki saksının içinde duran o notları alır okur musun?" dedi. Tabiatıyla istediği kağıdı bulup okumaya başladım. Hepimiz hayretler içerisinde kalmıştık. Saatlerce üzerinde konuşarak vardığımız kararların hepsinin tamamıyla aynı olmak üzere o not kağıdına yazılmış olduğunu gördük. İnönü ne diyor? İsmet İnönü gazeteci dostum Abdi İpekçi ile yaptığı bir söyleşide sofra konusunda şöyle diyor. Atatürk'le akşamları bir araya gelir toplanırdık. O coşar, biz coşardık. Meydan okuyan bir takım konuşmalar olurdu. Hepimiz buna katılırdık. Şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir takım kararlar alır, gece geç vakit dağılırdık. Ertesi sabah uyanınca hemen kalkar, Atatürk'e gider onu uyandırırdım. Oturup konuşurduk. Dün akşam biz yine coştuk. Şunu yapalım, bunu yapalım diye kararlar aldık. Ama olacak şeyler değil, nasıl yapacağız diye sorardım. O da canım sen bildiğini yap derdi. Sonra bir dönem oldu, bir akşam üzeri sofrada kavga eder gibi bir tartışma geçti aramızda. Atatürk bu sefer ısrar ediyordu, asabileşiyordu. Bana şunları söyledi. Şimdiye kadar 1000 meselede 1000 defa kavga ettik ama az çok kapalı kavga ettik. Akşamki kavga pek aleni oldu. Bir müddet çekilmen, istirahat etmen lazım. Minnettar olurum sana, teşekkür ederim dedim. Hakikaten kendime hakim olamayacak bir durum ortaya çıkmıştı. Olabiliyor, oluyor. Hepimizin her gün yanımızda bulunanlarla birlikte çalıştıklarımızla başa gelen bir mesele. Esaslı bir değişiklik olmuştu Atatürk'te. Doktorlara sordum, hastalığın bir safhasıdır bu dediler. Yani demem o ki Atatürk'ün sıhhati ciddi olarak bozulduktan sonra sinir hakimiyeti, sinir sükuneti zayıflamıştı. Bu birlikte çalışmamızı etkiliyor ve bazı çevrelerde umutlu bir hava yaratıyordu. İsmet İnönü, Abdi İpekçi'nin Atatürk'le aranızın açılmasında çevrenizdekilerin ve sofradakilerin telkinleri etkili olmuş mudur diye sorduğu bir soruya da şu yanıtı vermiş. İçeride karışıklıkların olduğu bir sıraydı. Atatürk birden bana şunları söyledi. Rejime karşı olanların bir tek umudu kalmıştır. Aramızda çıkacak anlaşmazlık. Seninle benim aramda çıkacak bir anlaşmazlık. İçeride ve dışarıda umutlarını buna bağlamışlar. Hatırında olsun. İşte ondan sonra herkes her şeyi bu vesileyle söylemeye başladı. Önceleri bunlar Atatürk'ü hiç etkilemezdi. Ama hasta olduktan sonra etkilemeye başladı. Hastalığı ilerledikten sonra dedikodulardan çok müteessir oldu. Benim teşhisim budur. 11. ayrımın sonu. Sayfa 156.